Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeci'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız, yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 12'dir, 1401 Hicri Kameri, 3 Zilhicce 1443 ve Miladi 3 Temmuz 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumların ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Azalları dinleyicilerle baş başa, İran'a ait yolcu uçağına Amerikan filosunca sadır düzenlemesi isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız. Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberlerini sunuyoruz. Önce özetler.
Dünya İslami Barış Forumu, İran yolcu uçağının Fars Körfezi'nde Amerika tarafından düşürülmesinin Amerika'nın insan hakları ihlalinin açık bir örneği olduğunu söyledi. Emir Abdullahyan, Batılıların Suriye'yi istikrara kavuşturmaya çalıştığı iddiası doğru değil dedi. İran Dışişleri Bakanı Filistin milletinin davası İslam dünyasının ilk meselesidir dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı İran'da dün meydana gelen depremden dolayı İran'a başsağlığı mesajı gönderdi. Mesut Barzani, Irak'taki siyasi durum çok zor, Sadr ile dostane ilişkilerim var dedi. Ukrayna'da bir kent daha Rusya'nın kontrolüne geçti. Şimdi haberler.
Dünya İslami Barış Forumu bir açıklama yayınlayarak İran yolcu uçağının Fars Körfezi'nde düşürülmesinin Amerikan insan hakları ihlalinin bir simgesi olarak değerlendirdi. Bugün pazar, İran'ın güneyindeki Bandar Abbas'tan Dubai'ye gitmekte olan İran yolcu uçağına Amerikan gemisi Vincennes'in füze saldırısının yıl dönümüdür. 3 Temmuz 1988 tarihinde İran yolcu uçağı Fars Körfezi suları semalarında seyir halindeyken Amerikan filosundan atılan iki füzeyle düşürülmüş ve bunun sonucunda ise 66'sı çocuk ve 53'ü kadın olmak üzere 290 personel ve yolcu şehit olmuştu. İslam Ajansı'na göre Dünya İslam Barış Forumu 3 Temmuz Amerikan İnsan Hakları'nın ifşası günü vesilesiyle bir bildiri yayınlayarak insan hakları ihlallerinin en bariz vakaları emperyalist Amerikan Devleti'ne aittir dedi. Bu bildiride talihsiz olayın bu ülkenin savaş gemisinin Fars Körfezi'nde İran İslam Cumhuriyeti'nin yolcu uçağına yaptığı füze saldırısı oldu, feci bir cinayetin işlendi ve 290 yolcu ve mürettebatın şehit olmasına yol açtı ve bunun dünyadaki bir leke gibi Amerikan liderlerinin yüzünü sonsuza dek kararttığına yer verildi. Dünya İslam Barış Forumu bildirisinde ayrıca barış, adalet, güvenlik ve insan onurunun doğal insan özellikleri olarak ve temel insan hakları ve insan onuru kavramları biçiminde korunmasına her zaman saygı duyduğu ve ilahi dinler ve seçkin insanlar tarafından onurlandırıldığı vurgulandı. Dünya İslam Barış Forumu da bu bildirisinde dünyada insan haklarını ve terörle mücadeleyi savunan Amerika'nın insan haklarının en büyük ihlalcilerinden biri ve terörün destekçisi olarak görüldüğünü de belirtti.
Öte yandan Dünya İslami Barış Forumu Genel Sekreteri Davut Amer'i İran Ajansı'na verdi demişti. Amerika'nın insan haklarını savunma iddiasını atıfta bulunarak şöyle dedi. Amerikalılar dünyanın en büyük insan hakları ihlalcilerinden biri olarak kabul edilirken onlar tarafından büyük cinayetler işlendi ama Amerika kendini her zaman insan hakları savunucusu olarak göstermeye çalıştı. Dünya İslami Barış Forumu Genel Sekreteri tüm ülkelerde Amerika'nın cinayetleri ve suçlarıyla ilgili herhangi bir farkındalık ve bilgi bulunmadığını belirterek şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti bu alanda işbirliği yapacak ülkelerle birlikte çalışarak gerekli belgeleri kayıt altına alıp hazırlamalı. Bu alandaki en büyük eleştiriler olan Amerikan insan haklarını ortaya çıkaracak küresel bir hareketi oluşturmalı ve ancak böylece bu şartları değiştirebilir. Amer'i küresel ve uluslararası arenada Amerika'nın insan hakları ihlallerinin örneklerinin bulunduğunu belirterek bu vakalardan biri de topraklara tecavüz ve dünyadaki savaş suçlarına destek vermektir dedi.
İran İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Garibabadi, Amerika'nın insan hakları suçlarına ve İran'a dayatılan 8 yıllık zorunlu savaş sırasında Saddam rejiminin Sardeş kentine yönelik kimyasal bombalı saldırısında bu ülkelerin rolü ve suçu belirlenmelidir, dedi. 28 Haziran 1987'de İran'ın Sardeş kentine yönelik Saddam rejiminin kimyasal bombardımanında yüzlerce insan ölmüş ve yaralanmıştı. Bu cinayet, başta Amerika ve Avrupa ülkeleri olmak üzere Batılı devletlerin Saddam rejimine verdiği kimyasal silahlar ve destek sayesinde olmuştur. Bu saldırıda 110 sivil şehit olurken 8000 kişi de zehirli gazlara maruz kaldı ve gazi oldu. İran Yargı Koruma İnsan Hakları Sekreteri Kazım Garibabadi, Sardeş kentine yönelik saldırıya ve Amerikan insan hakları İfşası haftasına atıfta bulunurken, Saddam rejiminin Amerika ve Batı'nın desteğindeki bu saldırıyı gerçekleştirdiğini ve bundan dolayı da bu ülkelerin bu cinayetin orta olarak yargılanmaları ve cezalandırılmaları gerektiğini söyledi. Garibabadi, Batı ülkelerin Sardeş felaketindeki rolü ile ilgili olarak şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti, kitle imha silahlarının kurbanı ve İran halkına karşı kimyasal silah kullanılması sonucunda 13 binden fazla kişi şehit olmuş, 100 binden fazla kişi yaralanmış, şu anda da bazı kimyasal saldırısı sonucu yaralanan gazilerimiz zaman zaman şehit oluyor, dedi. Garibabadi birkaç yıl önce Lahey merkezli nükleer silahların yasaklanması örgütünün raporuna göre Amerika ile birlikte çoğunluğu Avrupa olan 15'ten fazla ülke Saddam rejiminin kimyasal silahlarla donatılmasında rol oynadıkları ortaya çıkmıştır, dedi.
İran Dışişleri Bakanı, Siyonist rejim İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınayarak Siyonist rejimin saldırgan eylemleriyle ilgilenmemenin Batı'nın Suriye'yi istikrara kavuşturmaya çalışma iddialarının doğru olmadığını gösterdiğini söyledi. İrna'ya göre Hüseyin Emir Abdullayan dün Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la yaptığı görüşmede Batılı iddiacı ülkelerin Siyonist rejimin saldırgan eylemlerine karşı sessiz kalmalarını bu ülkelerin çifte standardının bir göstergesi olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanı bölgenin sorunlarının diyalog ve işbirliği yoluyla çözülmesine vurgu yaparak İran'ın sorunları çözmek için askeri operasyonlara başvurmasına karşı olduğunu açıkladı. Suriye hükümeti ve Cumhurbaşkanı'nın bu ülkenin milli birliğini, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini sağlamlaştırma çabalarını takdir eden Emir Abdullahyan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine karşı çıkanların bu ülkenin durumunu yok etmeye çalıştığında sözlerini ekledi. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad da İran Dışişleri Bakanı'nın Şam ziyaretini mevcut durumda bölgesel ve küresel gelişmeleri dikkate alarak önemli olarak nitelendirdi. Beşar Esad, batılı ülkelerin Suriye'deki durumu kışkırtmak, hesaplaşmak, rekabet etmek ve diğer taraflardan puan almak amacıyla yaptığı eylemleri kınadı. Suriye Cumhurbaşkanı Filistin'i İran ve Suriye'nin ortak sorunu olarak nitelendirdi.
Şam'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, cumartesi gecesi İran ile Suriye arasındaki ilişkilerin şüphesiz stratejik ilişkiler olduğunu belirtti. Emir Abdullahyan, Şam'da Suriyeli mevkidaşı Faysal el-Mikdad ile düzenlediği basın toplantısında terörizme karşı tüm gücümüzle Suriye'nin yanındayız dedi. İran'ın Dışişleri Bakanı Tahran'ın Suriye krizine siyasi çözüm için her türlü planı sunmaya hazır olduğunu vurgularken Suriye'de herhangi bir askeri harekata karşıyız dedi. Abdullahyan, İran'ın Kuzey Suriye'de bir askeri operasyonu önlemek için her türlü çabayı göstereceğini kaydetti. Emir Abdullahyan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapılacağı herhangi bir askeri harekatın bölgede istikrarsızlığa neden olacağına işaret ederken, bölgeye yapılacak herhangi bir dış müdahalenin yanlış olduğunu ve bölgedeki durumun daha karmaşık hale gelmesine neden olacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı şöyle dedi, Suriye, işgalci Siyonistlere karşı ön safta duruyor ve bölgede istikrarlı güvenliği sağlamak için direnişe sağlam destek veriyoruz.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dün gece Suriye merkezli Filistinli grupların liderleriyle yaptığı görüşmede Filistin halkının davasını İslam dünyasının en öncelikli meselesi olarak değerlendirdi. Emir Abdullahyan, Filistin halkının direnişini vatanlarının kurtuluşuna ve Kudüs başkentli bir Filistin devletinin kurulmasına kadar İran İslam Cumhuriyeti'nin kararlı desteğini bir kez daha vurguladı. Emir Abdullahyan, Filistin meselesine göz yumen bazı bölge ülkelerinin eylemlerinden duyduğu üzüntüyü ve rahatsızlığı dile getirerek, Siyonist rejim İsrail'e yakınlaşarak iç sorunlarını örtmeye çalıştıklarını söyledi.
İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımlara rağmen geçtiğimiz yılda İran günlük petrol üretiminde 540 bin varil oranında bir artış ile petrol üretiminde bir önceki yıla göre %16 oranlık bir artışa imza attı. İngiltere firması British Petroleum şirketi yayınladığı 2022'de Dünya Enerji İstatistikleri adlı raporunda farklı ülkelerin petrol üretimini açıkladı. Söz konusu rapora göre 2021 yılında dünyada günlük 77 milyon 830 bin petrol varili üretilirken 2022 yılında bu miktar yaklaşık 1.4 oranında artış göstermiştir. Geçtiğimiz yılda günlük petrol tüketimi 5.3 milyon varille artış gösterdi ancak henüz petrol tüketimi korona salgınından önceki oranına göre daha az bir tüketim düzeyinde yer alıyor.
İran'ın Sistan ve Belucistan kenti emniyet müdürü kentte 1 ton 671 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. İran'ın Sistan ve Belucistan eyaleti emniyet müdürü Ahmet Tahiri dün İrne verdi demişse şöyle dedi. Eyaletin narkotikle mücadele ekipleri istihbarat güçleriyle beraber Saravan'dan Haş ve İran Şer şehirlerine büyük miktarda uyuşturucu madde nakledip daha sonra bunları ülkenin orta bölgelerine kaçak yollardan sokma hedefindeki çete ve silahlı örgütle ilgili haber aldılar ve ardına yapılan geniş çaplı operasyonda 4 kaçakçı tutuklandı ve 1 ton 671 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İran yapımı Murat belgeseli Amerika'da düzenlenen 55. World Fest Houston Uluslararası Festivali'nin bronz ödülünü kazandı. yapımcılığını ve yönetmenlerini Ruhullah Fakhroo'nun yaptığı Murad adlı belgesel film, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Uluslararası World Fest Houston Festivali'nin Remy Awards bölümünde bronz ödülünün sahibi oldu.
İran'da Hür Müzikan Merkezi meydana gelen depremle ilgili olarak Türkiye Dışişleri Bakanlığı başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda dost ve komşu İran halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz denildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada İran'da Hür Müzikan Merkezi deprem meydana geldiği derin üzüntüyle öğrendik. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri başta olmak üzere dost ve komşu İran halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz denildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Türk ordusunu dünyanın 1000 numaralı ordusu yapma vaadinde bulundu. Türkiye'nin Irak ve Suriye gibi komşu ülkelere yönelik asker operasyonlarının sürdüğü bir sırada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik krize, enflasyonun artmasına ve gıda kıtlığına yol açan politikalarından olduğu bir dönemde Türkiye halkı arasında Erdoğan ve AK Parti'ye olan destek ise giderek azalıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Milli Savunma Üniversitesi öğrencilerinin mezuniyet töreninde yaptığı açıklamada, ordunun son yıllarda inanılmaz başarılara imza attığını ve önemli ilerlemeler kat ettiğini iddia etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç, bölgesel ve uluslararası meselelere yönelik siyasetleri muhalefet partileri tarafından geniş çapta eleştirildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bölge ülkelerine yönelik sert açıklamalarının ülkenin itibarını yerle bir ettiğini söylerken, İyi Parti lideri Meral Akşener de yüksek fiyatlardan, işsizlikten ve açlıktan doğrudan Erdoğan sorumludur dedi.
Haber kaynakları, Duhok ilinde Türk kuvvetlerine ait bir üssün 3 roketli hedef alındığını duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre görgü tanıkları cumartesi öğleden sonra Duhok eyaletinin Şilatzi bölgesinde bulunan bir üssün roketle saldırıya uğradığını bildirdi. Bu arada saldırıda muhtemel can ve mal kaybı hakkında bilgi verilmedi.
Halep eyaletinin kuzeyindeki Suriye ordusu üsleri Türkiye'nin topçu ve füze saldırılarının hedefi oldu. Teröristlerle mücadele bahanesiyle Türkiye ordusu yaklaşık 2,5 yıldır Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerini işgal ediyor ve bu bölgelerde halen bir grup Türk askeri bulunuyor.
Yunan medyası, Türk insansız hava araçlarına karşı gizli bir planın uygulandığını duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre bu plan son iki aydır tam bir gizlilik içinde uygulanıyor. Yunanistan'ın dört bir yanındaki adalarda ve hassas noktalarda Türk İHA'ları ile başa çıkmak için gerçek bir şemsiye kuruluyor.
Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Profesör Ali Erbaş, Türkiye genelinde Kur'an kurslarının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kur'an, Allah'ın insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderdiği bir mucizedir ve İslam'ın ana kaynağıdır dedi.
Irak Kürdistan Demokrat Partisi lideri Irak'taki siyasi durumu çok zor değerlendirdi ve Sadr hareketinin liderleriyle dostane ilişkileri olduğunu belirtti. Irak'taki siyasi durum yeni hükümetin kurulması ve Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın seçilmesi konusunda ülkenin siyasi güçleri arasında anlaşma sağlanmaması nedeniyle aradan 7 ay geçmesine rağmen her geçen gün daha karmaşık hale geliyor.
Filistinli esirler Milli Hareketi ırkçı İsrail cezaevinde bir Filistinli kadının şehit olmasının nedeni olarak kasıtlı tıbbi ihmal ve tıbbi standartlara uyulmaması olduğunu bildirdi.
Rusya'nın Novosti Haber Ajansı, Ukrayna'nın kilit kenti Lisçansk kontrolünün Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğini bildirdi.
Uluslararası Enerji Ajansı Cuma günü yaptığı açıklamada Amerika'nın Avrupa'ya ana doğalgaz tedarikçisinde Rusya'dan boru hatlarıyla elde ettiğinden daha fazla bir artış kaydettiğini duyurdu. Rus Gazprom geçtiğimiz günlerde yaptırımların neden olduğu teknik sorunlar sebebiyle Almanya'ya gaz ihracatını %60 oranında azalttığını açıklamıştı.
Ve Amerika'da fiyatların artması ve son 10 yılda bu ülkede Görülmemiş enflasyon insanlar üzerindeki ekonomik baskıyı artırmış ve birçok tüketici kaleminin ailelerin sepetinden çıkarılmasına neden olmuştur.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ın Şam ziyareti etrafında. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Şam yetkilileriyle görüşmek üzere dün Suriye'nin başkentine gitti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ın Suriye ziyaretinden amacına işaretle, Emir Abdullahyan'ın ziyaret gündeminde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konuların yer alacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, 27 Haziran'da da Türkiye'li yetkililerle Ankara'da bir araya gelmiş, Suriye dahil bölgesel gelişmeleri ele almıştı. Emir Abdullahyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da yaptığı görüşmede İran'ın Suriye'de her türlü askeri girişime karşı olduğunu bildirmişti. Emir Abdullahyan dün Şam'da gazetecilere yaptığı açıklamada bir kez daha Tahran'ın Suriye topraklarında her türlü askeri operasyona karşı olduğunu deklare etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırında güvenli bölgenin eksiklikleri tamamlanınca kurulması için yeni askeri operasyonun başlayacağını duyurmuştu. Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarında terörle mücadele gerekçesiyle düzenlediği saldırılar bölgedeki anlaşmazlık konularından biri. İran, Suriye meselesinin siyasi çözümüne vurgu yapıyor. Emir Abdullahyan bu hususta yaptığı açıklamada Türkiye'nin güvenlik endişelerinin hafifletilmesi için tek çözüm olarak siyasi çözüme inandıklarına temasla her türlü askeri girişimden uzak durulmasına vurgu yapmış, sonuç odaklı görüşmeleri kolaylaştırmak için inisiyatif elde etmeye hazır olduklarını bildirmiştir. İran açısından Suriye'nin güvenlik ve istikrarının korunması ve bölgesel denklemlerde Şam'ın güçlü varlığı önem arz ediyor. İran, Suriye'ye karşı birçok bölge ülkesinin katılımıyla gerçekleşen dış kaynaklı saldırı ve savaşta Suriye'nin zafer elde etmesinde etkin rol ifa etti. Gelinen aşamada İran ve Suriye'nin münasebetleri siyasi, iktisadi, ticari ve kültürel alanlarda giderek gelişiyor. Şam ve Tahran, Arap ve İslam ülkelerinin illegal işgal rejimiyle ilişkilerinin normalleşilmesi ve dış müdahaleye karşı çıkma başlığı olmak üzere birçok bölgesel konularda ortak görüşe sahip. İran ve Türkiye bazı konularda görüş ayrılıklarına rağmen Yemen'de ateşkesin sağlanması ve insani ablukanın kaldırılması ve de Filistin meselesini himaye etme gibi birçok bölgesel konularda ortak görüşlere sahip. Kuşkusuz İran, hem Türkiye ve hem Suriye ile çok iyi ilişkilere sahip olduğundan iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi ve gerginliğin hafifletilmesi noktasında önemli rol ifa edebilir. Tahran, bölge ülkelerinin işlerine her türlü dış müdahaleye karşı olup bağımsız siyaset takip etmek suretiyle bölgede barış ve istikrarın sağlanması doğrusunda adım atıyor. Gelinen aşamada Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni askeri operasyon başlatma ihtimalinin artmasına göre İran Dışişleri Bakanlığı mevcut gerilimi kontrol altına almak için aktif şekilde rol ifa etmektedir. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ın Ankara ve ardından Şam'a gerçekleştirdiği ziyareti de bu çerçevede değerlendirilebilir. Emir Abdullahyan bu bağlamda yaptığı açıklamada Suriye ziyaretinin amacının bir kısmının İran'ın her iki taraf ile önemli ilişkiye sahip olduğu Türkiye ve Suriye arasında bölgede barış ve güvenliğin tesisi doğrusunda adım atabilmek amacıyla gerçekleştiğini belirtti.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Japonya'nın askeri bütçesini artırması ve gizli askeri amaçları etrafında. Japonya'da farklı siyasi makamlar, hükümet yetkilileri ve parlamento milletvekilleri buldukları her bahane ve mazeretle ülkenin askeri bütçesini artırmaktadır. Son aylarda Ukrayna krizi de Japonya siyasetçilerine askeri bütçelerini artırma konusunda yeni mazeretler sağlamıştır. Ukrayna'daki kriz ve Amerika'nın Çin ve Kuzey Kore'ye yönelik propagandif çalışmaları ve fobi oluşturma çabaları Doğu Asya bölgesinde yaşanan korkuyu körüklemiş ve Japonya'nın militarizm ve askeri istekler konusunu da ciddi bir şekilde takip etmesine neden olmuştur. Partilerin özellikle iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin propaganda sloganları ise bu durumdan etkilenerek askeri bütçenin artması ve bu sözde tehditlere karşı hazırlıkların artırmasına da dönüşmüştür. Halbuki Japon anayasasına göre bu ülkenin orduya bile sahip olma yasaklanmıştır. Ancak milliyetçiliğin büyümesiyle birlikte son yıllarda askeri güçleri pekiştirme isteği de kabarmıştır. Japonya'da son yıllarda iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin genç politikacıları bu durumu konumlarını güçlendirmek için kullanmıştır. Bu bağlamda açık ve net olarak Shinzo Abe'nin başbakanlığı döneminde Japonya'nın militarist tavrı ile anayasa değişikliği konusunu da 2012'den itibaren başlatılmıştır. Uluslararası ilişkiler ve meseleler uzmanı Irsheng Ying bu konuda şöyle değerlendirmede bulunmakta. Bölge ülkeleri diğer bölge ülkelerinden güvenlik kaygılarını dikkate almadan hassas militarizm programları izlememelidir. Bu arada Japonya ile Amerika arasında askeri işbirliğini geliştirme programı da var. Bu arada bu işbirliği bölgesel bir güvenlik riski olarak da kabul edilir. Japonya'da milliyetçilerin en önemli bileşenlerinden biri zengin bir ülke ve güçlü bir orduya sahip olma fikridir. Bu tür fikirler Japonya'da Meiji İmparatorluğu döneminden beri var olmuş ve şimdi de teşvik edilmektedir. Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinden sonra Japon politikacılar arasında güçlü bir orduya sahip olma isteği temelli milliyetçi düşüncede yoğun bir şekilde ortaya çıkmış ve son 20 yılda bu ülkede yeniden canlanmasının temellere atılmış gibi görünüyor. Tabii ki Japonya'nın anayasasını değiştirmesi ve güçlü bir orduya sahip olması konusunda iktidardaki hükümet Japon halkının çoğunluğunun olumlu görüşünü çekmeyi de başaramamıştır. Bu ülkenin halkı arasında hala Japon politikacıların otoriterlik ve dünya yayılması konusunda da endişeler var. Siyasi konularda uzman olan James Forel bu konuda şunları söylüyor. Japonya ve Çin'de aynı anda milliyetçilik büyümüş ve bu iki ülkeyi benzer bir duruma sokmuştur. Ancak Japonya'nın milliyetçiliğe yaklaşımı bölgede acı bir tecrübe olarak görülen militarizme dayalıdır. Her halükarda Japon politikacılar ekonomik güce sahip olmalarına rağmen uluslararası ve bölgesel düzeyde etki gösteremediklerini ve askeri güce ulaşırlarsa uluslararası arenada önemli ve etkili ülkelerden biri olabileceklerini düşünmektedirler. Japon ordusunun Çin ve Güney Kore'de dahil olmak üzere bölge ülkelerine yönelik suçlamaları ve tehdit oluşturdukları iddiaları Tokyo'nun askeri bütçeyi artırmaya yönelik yaklaşımı için bir bahane oluşturmuş ve bölge ülkelerinden her zaman protesto ve eleştirilerle karşılaşmıştır. Genel olarak Japonya'nın son dönemde eski ihtişamını ve görkemini geri kazanmak istediği işin tehditlerle mücadelenin ötesine geçtiğini söylemek mümkündür.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12'tir. 1401 Hicri Kameri, 3 Zilhicce 1443 ve miladi 3 Temmuz 2022 Pazar. ...34 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12'tir 1367'de Airbus tipi bir İran yolcu uçağı uluslararası hava koridorunda iken İran'ın güneyindeki Bender Abbas Dubai istikametinde Fars Körfezi semalarında iki füzenin hedefi oldu. Bu füzeler o sıralarda Fars Körfezi'nde olan Amerikan donanmasına ait olan filoya bağlı Vincent savaş gemisinden fırlatıldı ve bu vahşi saldırıda uçakta bulunan 298 yolcu hayatını kaybetti. Böylece korkunç bir cinayet daha işlendi ve Amerika tüm uluslararası kuralları hiçe saydı. Bu korkunç cinayet aslında Amerika'nın uluslararası kurallar ve insan haklarına riayet etmeden küstahça yolcu taşıyan uçaklara bile aldırmadan bu gibi cinayetleri işleyebileceğini gösterdi. İran'a ait yolcu uçağının düşmesi ardından Amerikalı yetkililer affedilemez cinayete gerekçe bulmak için boş deliller ileri sürmeye çalışarak bu olayın hatadan dolayı gerçekleştiğini ima etmeye çalıştı. Ancak Amerika'ya ait savaş gemisinin en gelişmiş radar ve bilgisayar teknolojisiyle donatıldığını dikkate alarak bu olayda herhangi bir hatanın söz konusu olmadığını, üstelik düşmanca ve kasten yapıldığını gözler önüne serdi. Öte yandan Amerikalı yetkililer bu korkunç cinayeti işledikten sonra yalandan ibaret olan propaganda ve içi boş iddialara başvurarak bu faciayı önemsiz bir olay olduğunu ispatlamaya çalıştı. Bu yüzden bu olayın ardından Amerikalı yetkililer İran milletine açık bir şekilde hakarette bulunarak Amerikan savaş filosu kaptanına hiç utanmadan ve küstahça cesaret madalyası taktı ve böylece bu cinayeti açıkça desteklediğini ilan etti. ...52 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12'tir 1349'da Müslüman alim fakih ve değerli El Kadir kitabının yazarı Allame Abdülhüseyin Emini vefat etti. Hicri Şemsi 1281'de Tebriz'de dünyaya gelip çocukken dindar bir ailede ve kendi döneminde önde gelen alimlerden olan değerli babasının yanında büyüyen Allame Emini ilk eğitimini bitirdikten sonra dini alandaki tahsilini tamamlamak için Irak'ın kutsal Necif ve Eşref dini ilimler havzasına gitti. Gençken yüksek düzeyde zekaya sahip olup kendi döneminin önde gelen alimlerinden olan Şeyh Abdülkerim Hayri ve Mirza Muhammed Hüseyin Nâhi'nin derslerinden feyizler alması neticesinde içtihat derecesine ulaştı. Allame Emini'nin ilk eseri Fazilet Yolundaki Şehitler adlı kitabıydı, ancak onun en değerli eseri El Kadir Fi Kitab Velsene adlı eseriydi ki bu kitabı telif etmek için Hindistan, Suriye, Türkiye, Mısır ve Irak'a seferler düzenlemek zorunda kaldı. Allame Emini hayattayken Necef'te büyük kütüphaneye kurdu. ...98 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12'tir 1303'te İranlı özgürlükçü şair ve gazeteci Mirzade Eşki katledildi. Eşki'nin edebi duyguları ve şevki vatanseverlik ve reformcu ve aynı zamanda özgürlükçü duyguları ile iç içe idi ve bu yolda kendini feda etti. ...9 yıl önce bugün 3 Temmuz 2013'de Mısır'daki Müslüman Kardeşler Hareketi'nden ve eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi General Abdülfettah Sisi liderliğinde gerçekleşen darbe neticesinde görevden uzaklaştırıldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe hazırları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Enflasyon ayarlı asgari ücret seçim yılında. Asıl zam 2023'te.
Yeni Asya.
Sağlık hizmeti lüks hale geldi.
Cumhuriyet.
Ev sahiplerinden kiracıları çıkarmak yeni yöntem. Kiracıya elektrik, su yok.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Elif Çakır 1 Temmuz tarihli Karar gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan neden tasarruf yapmıyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kere de sen tasarruf etsen ne olur be kardeşim, bir kalemde memlekete 500 milyon dolar girer fena mı olur diye seslendi. Sayın Akşener'in bu sözleri sosyal medyada bir hayli ilgi gördü, karşılık buldu diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Nasıl karşılık bulmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Ağustos 2019 tarihli konuşmasındaki kendi sözleriyle bir yandan açlık ve sefaletin, bir yanda lüks ve şatafatın olduğu bir Türkiye tablosu vardır. Sayın Erdoğan'ın bu sözlerini hatırlıyorsunuz değil mi? Beştepe'de düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı'nda bir tarafta açlık ve yoksulluk varken diğer tarafta lüks ve şatafat varsa burada bir sorun var demektir demiştir. Gerçi bu sözlere batıran ikiyüzlülüğünü dünyadaki geri adaletsizliğini anlatmak için söylemişti ama ülkemizin gerçeği tam olarak bu. Bir yandan Beştepe ve Beştepe'nin lüks ve şatafat içinde yaşayan mutlu azınlığı, diğer yandan artık bir kuru ekmeği almakta bile zorlanan hale gelen ve sürekli tasarruf yapması, şükretmesi istenen halk. Ülkemizde açlık sınırı 20 bin lirayı aşmış. Gıda enflasyonu %117'nin üzerine çıkmış. Enflasyon TÜİK'e göre bile %70. Süt paketlerine alarm takılmış durumda. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcama tutarı, yani açlık sınırı 6.319 lira olmuş. Asgari ücret 4.253 lira, 4 kişilik bir ailenin açlıktan ölmemek için 6.319 liraya ihtiyacı var. Ama Erdoğan ve iktidarı tasarruf edin, halinizi şükredin diyor. Açlık sınırına ulaşmak için 2000 liraya daha ihtiyacı olan 4 kişilik bir aile nereden tasarruf yapsın ve halinin neresine şükretsin? Halkın gerçeği bu. Açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor ama Beştepe'ye göre halk hala tasarruf yapabilecek noktada. Ve ülkenin halk kesimi bu durumdayken Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi maaşına %40.4 oranında zam yapılmasına ilişkin imzaladığı kanun teklifini Türkiye Meclisi'ne gönderdi. O madde Türkiye Meclisi'nden geçmiş olsaydı Sayın Erdoğan'ın maaşı 141.423 TL'ye yükselecekti.
Faruk Çakır 1 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde ders alınır mı başlıklı yazısına yer veriyor. Mevsim itibarıyla yine sel ve yangın haberleri duyulmaya başlandı. Her sene meydana gelen orman yangınlarından sonra resmi açıklamalar yapılıp Bu bize ders oldu. Artık her türlü tedbiri aldık. Bundan sonra daha hazırlıklı olacağız denildiği halde gerekli ders ve tedbirleri almadığımız ortada diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Sel felaketleri de maalesef böyle karşılanıyor. Gerek Doğu Karadeniz ve gerek Batı Karadeniz sel bakımından çok riskli bölgeler. Bu bölgelerimizdeki ormanlarla ve derelerle çok uğraşıldığı için ağır faturalar ödüyoruz. Ne hikmetse meydana gelen sellerden de ibret ve ders almayı düşünmüyoruz. Gerek Rize, Trabzon ve çevresinde, gerekse Zonguldak, Kastamonu ve civarında neredeyse her yıl ağır faturalar ödenen seller meydana geliyor. Daha geçen sene meydana gelen selden sonra kabahat köprülerde bulunmuş ve bundan sonra kemer köprüler yapacağız. Peki bu sene meydana gelen sellerden gerekli dersleri alacağız söylenebilir mi? Maalesef bu soruyla evet cevabını vermek kolay değil. Yanlış olduğu uzmanlarca ifade edilen onlarca hata tekrarlanmaya da devam ediyor. Mesela dere yatakları ıslah adı altında derelerin iki yönüne beton duvarlar yaparak dereyi bir bakıma kanal haline getirmek ve ne kadar isabetli. Nitekim bir derenin duvarlarla kanal haline getirildiği bir fotoğrafı paylaşırsak, hocam derelerin de aşağıdaki fotoğrafta olduğu gibi iki yanına beton örülmesi doğru mu acaba, bu hem risk oluşturup hem doğal yapısını bozmuyor mu şeklindeki takipçi sorusuna Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu şu kısa cevabı vermiş. Bu tür akarsulları beton duvarlar ile çevrelemek asla ve katiyen doğru bir uygulama değildir. Peki işin ehli bir uzmanın da asla ve kata doğru değil mi dediği bir sisteme kim ve neye göre bütün Türkiye'de tüm hızıyla uygulamaya devam ediyor. Neredeyse Türkiye'deki bütün derelerin kenarları beton duvarlarla çevrelenip bir bakıma kanal haline getirilemedi mi? Hatayı yerinde görmek isteyenler varsa Çayel'in Senson Vadisi'ne buyursun. Sel oluyor, dere taşıyor diye dereler neredeyse duvarlarla çevrelendi. Üstelik bazı yerlerde dereyi çevreleyen yekpare kayalar parçalandı ve yerlerine beton duvarlar örüldü. Uzmanların asla ve kata doğru değil dediği uygulamaya kim ya da kimler izin verip teşvik ediyor? Bu teknik meselede bile uzmanları dinlemeyenler başka sosyal meselelerde uzmanlara kulak verir mi, böyle yapılarak mı ders alınacaktır?
Tahran Radyosu.
Murat Çabas, 1 Temmuz tarihli Yeni Mesaj gazetesinde Finlandiya ve İsveç muhtıradan çark etti başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerinin önünde bir NATO üyesi olan Türkiye'nin vetosu vardı. Aynen dün Yunanistan'ın NATO üyeliğinde olduğu gibi 28 Haziran'da NATO zirvesinin gerçekleştiği Madrid'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanlığı üçlü muhtıra diğer ifadeyle memorandum imzalandı ve Türkiye vetosunu kaldırdı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Halbuki Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda buna evet demeyecekleri konusunda kesin ve keskin ifadeler kullanmıştı. Erdoğan 29 Mayıs Azerbaycan dönüşü uçakta basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları demişti. Bir güvenlik teşkilatı olan NATO'da bu tür teoristleri bağrına basan, bu tür teoristleri kucağında besleyen ülkelere ilgili biz geçmişte de yapılan yanlışın da tekrarını yapamayız. Neydi o? Özellikle Yunanistan geçmişte de NATO'dan çıkmıştı. O zamanın Türkiye yönetimi Yunanistan'ın tekrar NATO'ya girmesinin yolunu açtı. Yunanistan'da aynı şeyleri söylüyordu. Herhangi bir şeyin olmayacağını söylüyordu. 5 artı 4 yani 9 tane şu anda Amerika'nın Yunanistan'da üssü var. Peki bu üsler kime karşı kuruluyor? Bu üsler niye var? Söyledikleri şu: Rusya'ya karşı yalan, dürüst değiller. Bütün bu olanlar karşısında bunların Türkiye'ye karşı takındıkları tavır ortada. İşte geçen gün Mitsotakis'e ne yaptılar? Amerika'da Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kapısını açtılar. Orada konuşturdular. Bu konuşmalarında alkışladılar mı? alkışladılar. Bütün bu olaylarda tekrar F-16'lar gündeme getirildi mi? Getirildi. Biz şuna inanıyoruz. Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Bu delikten bizi bir kere soktular. Bir daha sokturmayız. Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olduğu sürece teröre destek veren ülkelerin kesinlikle NATO'ya girmesine biz evet diyemeyeceğiz. Özetle ifade etmek gerekirse diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı biz Yunanistan için NATO vetosunu kaldırdık. Verdikleri sözleri tutmadılar. Aynı hatayı bir daha asla yapmayız. Peki ne oldu? Aynı hatayı bir daha yaptık. Hem de Müslüman bir sokuldu yerden bir daha sokulmaz. Bu delikten bizi bir kere soktular, bir daha sokturmayız diyerek AKP hükümeti yine bir dış politika konusunda geçmişte yapılan hatayı hata olduğunu bile bile söyleye söyleye yeniden yaptı. Bakın daha muhtıranın mürekkebi kurumadan hem Finlandiya hem de İsveç sözlerinden çuhak etmeye başladı. Cumhurbaşkanının yukarıdaki sözlerine baktığımızda bu çuhak elbette ki sürpriz değil. Önce İsveç Adalet Bakanı Morgan Johnson iade yapmayacağız. Türkiye'nin birine terörist demesi o kişiyi terörist yapmaz dedi. Hemen ardından da Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö şu açıklamayı yaptı. Türkiye'ye suçlu iadesi politikamız değişmedi. Bizim terörist olduğuna karar vermediğimiz kimse iade edilmeyecek. YPG ve FETÖ terörist olarak tanımlanıyor. Metinde bu yok. Biz Finlandiya olarak YPG'ye ve kontrol ettiği bölgelere insani yardım yapmaya devam edeceğiz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Engin Kırşan isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Dünya farklı bir yöne doğru evriliyor ve bilgiye ulaşım oldukça kolay. İnsanlarımızın büyük çoğunluğu bu imkanları kullanıp kariyer yapıyor, yeteneklerini geliştiriyor ve çeşitli iş alanlarında görev alıyorlar. Ancak eğitim kurumlarının bunun ötesine geçemediğini, bireyin insan yanını geliştiremediğini, bu alana hiçbir katkı sağlayamadığını görmekteyiz. Zira bugün yüksek eğitim almış birçok genç köklerini inkar ediyor, sapkın inanışlara, madde bağımlılığına, şiddete yöneliyor ve tarihleriyle kavgalı hale geliyor. Diplomalı caniler ellerindeki satırlarla kurbanlarının peşlerinde koşuyorlar. Çünkü biz ilk düğmeyi kapitalist sistemin eline vermiş ve sırtımızdaki gömleği bu zihniyetlere teslim etmişiz. Şimdi en başa dönüp ilk düğmeyi doğru iliklemeden erdemli nesiller yetiştirme hayallerimize ulaşamayız. Bu mümkün değildir. Evet, geçenlerde de birkaç mektup buna benzer almıştık. Zaten şimdi normalde bakıldığında eğitimli insanların ne bileyim suç işlememesi, daha erdemli bir insan olması gerektiği düşünülmektedir.
Kesinlikle
genel kanı bu yöndedir. Ama maalesef alakası yoktur, maalesef demek mecburiyetinde kalıyoruz. Evet, tabii ki böyle bir beklenti vardır. Eğitimli bir insan okula gidiyor, üniversite eğitimi görüyor ama tam anlamında bir cani olarak topluma veriliyor. Bunun işin içinde sorun nerededir? Eğitime burada bir katil yetiştirme okulu diye bir şey yok toplumda, değil mi?
O sistemdeki eksiklikler ve boşluklar
neler aşılanıyor, neler öğretiliyor, işin eksiği nerededir, onların giderilmesi yani, lazımdır.
Bir keresinde bence eğitimde insanlara vicdanlı olmaları öğretilmelidir her şeyden önce.
Yani sadece ezberden ibaret bir şeyler
değil,
tahtada yazılıp
gerekiyor.
Okunması, sonra da sınavdan sonra unutuluverilmesi.
Tabii ki.
Yani topluma bir şey katmıyor, insanlığa hiçbir şey katmıyor.
Kesinlikle.
Yıllarca emek veriliyor, yıllarca yetiştiriliyor, ne bileyim diploma veriliyor,
yıllar
12 yıl,
harcanıyor.
15 yıl harcanıyor, sonunda da hiçbir şey, tam tersi bir şey çıkıyor.
Maalesef.
Yani
Engin Bey'in mektubu çok uzun, isterseniz
evet,
ben
buyurun,
devam
siz
edeyim.
Okuyun.
Engin Bey şöyle devam ediyor. Eğitim sistemi gömleğin ilk düğmesidir. Ekonomik, siyasi ve kültürel sahada yol kat edebilmemiz için ilk düğmeyi düzeltmemiz, eğitim sistemini ahlaki değerler çerçevesinde yeniden şekillendirmemiz gerekir. Müslüman toplumlar ne yazık ki bu konuda kontrolü kapitalist sistemin eline verdiler ve bu çarpık sistemden imanlı, şuurlu ve cihat ruhu taşıyan nesiller yetiştirebileceğine inanıyorlar. Ne garip değil mi? Bilindiği üzere Müslümanlar ekonomik ve siyasi alanda dışa bağımlı hale geldiler ve sağlıklı bir kimlik oluşturamadılar. Bu durumu fırsat olarak gören kapitalist sistem, Müslüman halkların hanelerine girdi ve eğitim sisteminden aile yapısına kadar hemen her alanda etkin olmaya başladı. Kulaklarına ezan okuduğumuz çocuklar mevcut sistemin çarkında dönüşerek değerleri ile kavgalı hale geldiler. Kapitalist zorbalar eğitim kurumlarında temelini attıkları yapıyı sosyal medya aygıtları ile pekiştirerek bizim çocuklarımızı kendilerine hizmetkar kıldılar. Ve güne dua ile başlayan, yerdeki ekmek kırıntısını öpüp yüksek bir yere kaldıran, Kur'an'ı göğüslerinde taşıyan, yaşlıların önünde hürmetle eğilen o çocuklar tarihin tozlu arşivlerinde kaybolup gittiler. Ağrıyı nerede hissediyorsanız tedaviye oradan başlamak gerekir ki eğitim sistemimizi esas kimliğine kavuşturup bilginin hikmete dönüşümünü sağlamadıkça ne tasavvur ettiğimiz huzurlu topluma ulaşma şansımız olacak ne de erdemli çocuklar yetiştirme imkanı bulacağız. Kapitalist batı değerleri ekseninde şekillenmiş bir eğitim sisteminin bu anlamda bize verebileceği hiçbir şey yoktur. Bunu kabul etmek zorundayız. Engin Bey'e katılıyorum ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Evet, sıradaki mektuba geçiyoruz. Murat Çiçek isimli dinleyicimiz bakalım neler yazmıştır. Yazılı ve görsel medyada cinayet, gasp, şiddet, hırsızlık gibi olaylara genişçe yer verilirken merhamet ve iyiliğe pek değinilmiyor. Merhametin haber değeri taşımadığı düşünülüyor. İnsani hasletleri zayıflık olarak gören bir sistemin hakim olduğu dünyada nelerle karşılaşacağımızı az çok kestirebilirsiniz. Başınızı hangi yana çevirirseniz şiddetin izlerine rastlıyorsunuz ve konforlu caddelerden geçerken korkularınız tetikleniyor. Kendinizi güvende hissedemiyor ve merhamete dair kırıntılar arar hale geliyorsunuz. Toplumumuzda merhametli insana yufka yürekli denir ve bu kişiden kötülük sadır olmayacağına inanılırdı. Fakat mevcut sistemin atmosferinden etkilenen insanlarımız artık gömlek değiştirdiler ve bu değerlere karşı hassasiyetlerini kaybettiler. Nitekim sınıfta yüksek puan alan bir çocuk öğretmen ve ebeveyni tarafından övülür, ödüllendirilir. Ancak harçlığını ihtiyaç sahibi arkadaşıyla paylaşan bir çocuğun bu davranışı dikkat dahi çekmez.
Duygulu bir mektup mu yazmış,
evet,
Murat Bey?
Evet, yani bir şikayet burada söz konusu.
Doğru.
Gerçekten de onu okurken dikkatimi çekiyor. Özellikle medyada bu tür şeylere pek rastlanmıyor. Yani
maalesef
merhametli olmanın özellikleriyle ilgili hiçbir şey göremiyoruz. Ama kavga, kim kime ne söyledi, kim ne yaptı, onlar bayağı medya işgal etmiştir.
Yine önceki mektubumuz vardı. Evet. Engin Bey'in yazdığı o kapitalist sistemden, sistemin maalesef sonuçlarıdır bu. Bu şekildeki davranmalar.
İsterseniz devamını, evet, siz olun.
Murat Çiçek şöyle devam ediyor. Ticari hayatında başarılı olan bir gencin başarı öyküsü haberlere konu oluyor ve gündeme taşınır ama öksüz bir çocuğa abilik yapan, onu koruyan kollayan bir gencin bu tavrı dikkate dahi alınmaz. Dediğim gibi bugün insanlar merhameti geçerliliğini kaybetmiş bir değer olarak görüyor ve sahiplenmek istemiyorlar. Merhamet duygusu canlı türleri arasında sadece insana bahşedilmiştir ve bireyler bu sayede sevgiyi paylaştıkları gibi ekmeği de paylaşırlar. Vicdanlarda barınan bir asker gibidir merhamet. Mahrumiyete terk edilmiş bir canla karşılaştığında hemen uyanır ve mağdurun yarasını sarmaya çalışır. Etnik bir yapısı, bir tarafı yoktur merhametin. Nerede bir gözyaşı varsa oraya doğru yönelir ve düşen kişiye kimliğini değil ihtiyacını sorar. Hepimizin merhametli, evet, olmasını diliyorum, biraz olsa bile.
Dinleyicimize, bize gönderdiği bu güzel mektubundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sırada bir telefon mesajı var.
Merhaba, ben İzmir'den Merve. Sizin Türkçe servisindeki programlarınızı izliyoruz. Özellikle sitedeki haberlerinizi takip ediyoruz. Sadece sabah yayınlarınız çok erken saatte başlıyor. Onun için takip etme şansımız olmuyor. Bunu biraz daha geç saate alırsanız memnun olurum. Kolay gelsin.
Değerli dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
İsterseniz bir sonraki mektuba,
evet,
ben başlayayım.
Buyurun.
Merve Hanım, Merve Kılıç isimli dinleyicimiz yine sanırım duygusal bir mektup yazmış bize. Onu,
evet, buyurun,
okuyayım. Vicdan nöbet tutan bir asker gibidir. Hataya bulaştığınız anda hemen harekete geçer ve sizi hatanızı telafi etmeye, tövbeye zorlar. İnsanı tanıyan ve onun nelere ihtiyaç duyabileceğini bilen Rabbimiz vicdanı bir destekçi kılmış. Tövbe ise hatayı tamir edecek bir güç olarak bahşetmiştir. Zira hata yapan kişi yaşadığı ruhsal gerginlikten ancak tövbe ile kurtulabilir ve tövbe ile sükunete ulaşabilir. Kuyuya bırakılan bir parça kirin suyun tamamını kirlettiği gibi hatalarda kişinin bedenini, ruhunu ve davranışlarını olumsuz yönde etkiler. Bu durum kişinin ruh ve beden dengesini bozar ve gerginliğe sebebiyet verir. Böyle durumlarda vicdan harekete geçer ve kişiyi arınmaya, tövbeye teşvik eder. Vicdan kişinin bulaştığı kirden kurtulması ve nezih bir hayata yönelmesi için sinyaller gönderir ve onu iyiler hanesine çekebilmek için çaba gösteriyor.
Evet, Merve Hanım çok güzel bir mektup yazmıştır. Aynı zamanda uzundur ama maalesef burada programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Maalesef.
Merve Hanım'a bu mektubundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0-98-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-67-67 Tahran İran adresine kullanabilir.
Parsuday yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsuday Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Programımızın sonunda Zeynep Ünal, Adem Yener ve Sezgin Dursun isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitir, Amerika'nın unutulmaz cinayeti.
Amerika'nın karnesi, insanlık dışı cinayetler dolu karanlık bir kitaptır. Suç işleme, kan akıtmak, masum insanları ailelerinden koparmak, Amerikalı yetkililerin vazgeçilmez özelliklerinden biridir.
Amerika'nın İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra geçen 40 küsur yıllık dönemde Amerika defalarca İran halkına karşı korkunç cinayetler işlemiştir. Hicri Şemsi 12 Tir 1367, Miladi 3 Temmuz 1988'de bu korkunç cinayetlerin en acımasız örneklerinden biri işlendi ve 290 masum insanın hayatına, yaşamlarına ve umutlarına son verildi. Saniyeler içinde 290 masum insanın cansız bedeni Fars Körfezi'nin mavi sularında gömüldü. Amerika tarafından işlenen bu cinayetin üzerinden yıllarca geçerken bu insanlık ayıbı hala akıllardadır.
Yolcu uçağı ile savaş gemisi arasındaki mesafe yaklaşık 38 kilometre ama Kaptan Rogers bir çatışma ihtimaline karşı temas kurma emri veriyor ve sonrasında o füzeler uçağa fırlatılıyor. İlk füze uçağın sol kanadını ayırıyor ve diğer füze de doğrudan uçağın arka kanadına fırlatılıyor ve isabet etmesiyle birlikte onu yerinden koparıyor. Uçak doğrudan denize dalıyor ve sadece füzelerin fırlatılmasından 84 saniye sonra denizin dibine çakılıp yok oluyor. Bu kadar açık bir şekilde bir hava trajedisi gerçekleşiyor ve Bandar Abbas'tan Dubai'ye gitmekte olan 655 sayılı R-655 İran Air yolcu uçağı 3 Temmuz 1988'de Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı ve sadece 5 gün önce San Diego'dan Fars Körfezi'ne giren USS Vincennes deniz filosu tarafından kruz füzeleri fırlatılarak Fars Körfezi sularına düşürülüyor.
İran İslam Cumhuriyeti hava yollarına ait yolcu uçağına gerçekleştirilen bu saldırıda 156'sı erkek, 53'ü kadın, 57'si 2 ila 12 yaşlar arasında olan çocuklar ve 52'si Yugoslav, Pakistan, Hint ve Arap uyruklu 42 kişi ve uçağın 16 mürettebatından oluşan 290 kişi hayatını kaybetti. Amerikalı yetkililer olayın hemen ardından koordineli bir harekette dünya kamuoyunu saptırmak ve sorumluluğu üzerlerinden atmak için harekete geçtiler. Dönemin başkanı Reagan, yolcu uçağın direkt olarak Vincennes gemisine doğru harekette olduğunu, geminin kendini korumak için füzeyle saldırıya geçmek zorunda olduğunu iddia etti. Amerika Genelkurmay Başkanlığı komutanlarından bir diğeri olan William ise savaş gemisi Vincennes'in kendini savunmak hedefiyle ateş açtığını iddia etti.
İlerideki günlerde daha farklı ve çelişkili senaryolar gündeme geldi ve her biri de Amerika'nın kabahatini örtbas etmek ve nefsi müdafada bulunduğunu ispat etmeye çalıştı. Bu senaryolardan birinde İran'a ait bir F-14 savaş uçağının Airbus yolcu uçağın arkasına gizlendi. Airbus'un kamikaze görevinde oldu. Bu saldırının aynı günün sabahında İran hücum botlarının operasyonu ile birlikte planlandığı gibi iddialar yer aldı.
Amerikalı yetkililer İran İslam Cumhuriyeti'nin F-14 uçağını hedef aldıklarını iddia etmeleri belki de en komik ve inanılmaz bahaneleriydi. Zira en modern radar sistemlerine sahip olan Vincennes gemisinin bir yolcu uçağını bir savaş uçağından ayırt edecek kadar yetersiz olamazdı. Airbus uçağının tipi belirlendikten sonra Amerikalı yetkililer dillerini değiştirerek ve medya provokasyonuyla bu konuda hataya düştüklerini iddia ettiler. Hatta yolcu uçağının hedef alınmasını bir insan hatası üstelik İranlı pilot tarafından işlendiğini bile iddia ettiler. Tabii bu iddiaları da elde edilen belge ve kanıtlarla reddedildi.
Dönemin Amerikan Deniz Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Amiral William Crowe, 655 sayılı uçuşa yapılan saldırıdan sadece birkaç saat sonra Savunma Bakanlığı briefinginde saldırıdan savunmaya uygun bir girişim şeklinde nitelerken şöyle bir açıklamada bulundu. İran uçağının uçuş noktası direkt aşağı doğru ve USS Vincennes'e doğru idi. Söz konusu uçak defalarca yapılan ikazlara aldırış etmeyince Vincennes'de kendini her türlü muhtemel saldırıya karşı korumak için onlara ateş açtı.
William Crowe söz konusu basın toplantısında İran uçağının 450 deniz mili ve 9000 fitte alçalarak Amerika savaş gemisine doğru harekette olduğunu ve bu yüzden Vincent savaş gemisi tarafından hedef alındığını iddia etti. Crowe bir diğer iddiada da yolcu uçağının kendi hava koridorundan çıktığını ve bu yüzden savaş gemisi komutanı William Rogers tarafından yanlışlıkla F-14 savaş gemisiyle karıştırıldığını da yalanlarını ekledi. Sonraki günlerde Amerikalı yetkililer ve USS Vincent gemi çalışanları daha birçok bahaneler de uydurdular ve hatta gemilerin bulundukları bölgenin uluslararası sularda olduğunu göstermek için İran adalarını bile gösterdikleri haritadan sildiler.
İran bu açık hava suikastının incelenmesi için Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne şikayette bulundu. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, olağanüstü bir oturum gerçekleştirilerek 14 Temmuz 1988'de İran Air Yolcu uçağının düşürülmesinin sebeplerini araştırma ekibi kurulması kararını verdi. Amerika'nın itirazlarına rağmen, İKU Özel Araştırma Ekibi'nin raporları İran uçağının hedef alınması kararının son dakikalarında 3 gemi, Sait, Forrestal ve Vincennes arasında tartışma yaşandığını ve bu 3 geminin İran sularını 4 kilometre kadar ihlal ettiğini ortaya koydu. Olaydan 3 yıl sonra Amiral William Crowe ilk açıklamaları ile tamamen çelişen açıklamalarında Nightline TV programına bu konuyu onayladı.
İran'ın Amerika tarafından yolcu uçağına saldırılarak düşürülmesi olayının incelenmesini talep etmesi üzerine Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO Komisyon Merkezi 2 gün tartışma ve görüş alışverişinin ardından Amerika'nın adını bile anmadan bir karar yayınlayarak işini sonlandırdı. ICAO 6 satırlık bildirisinde derin üzüntülerini dile getirerek İran hükümeti ve kurbanların ailelerinin acılarını paylaştıklarını belirtip başsağlığı dileyerek sivil uçağa yönelik silah kullanılmasını kınadı ve genel sekreterden gerçeğin daha fazla aydınlanması için bir komite oluşturmasını istedi.
Tabi bu eylemden önce İran İslam Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Bakanı'na bir mektup yazarak bu konunun incelenmesi için acil konsey toplantısı istemişti. Konsey 30 Temmuz 1988 tarihindeki 3831 sayılı toplantısında sunulan öneri kararını onayladı. Konsey sadece 655 sayılı İran Air'in sivil bir uçağının Amerika savaş gemisi Vincennes'ten iki kruz füzesi fırlatması sonucu Hürmüz Boğazı'na düşürmesinden dolayı derin üzüntülerini dile getirerek Fars Körfezi'nde tarafsız bir araştırma yapılması gerektiğini vurguladı ama bu konuda bir sonuca ulaşmadı.
Tahran Radyosu.
Olayla ilgili Amerika basınından Vice dergisi 22 Temmuz tarihinde Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın gizli kanıtlarını yayınlayarak Amerikalı yetkililerin bu insanlık ayıbı olaydaki ikiyüzlülükleri zincirinin son halkası da gün yüzüne çıkarıyor. Amerika basınının Vice dergisinin yazarı Solomon Hux şöyle yazıyor. Söz konusu belgeler Amerika dönem başkanı Ronald Reagan'ın İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher ile karşılıklı yazışmalarda mümkün olan her yoldan İran'a olayın sorması göstermek istediklerini gösteriyor. Onlar bu mektuplarda resmi belgeler ve açıklamaların Amerika'nın kendini savunmak için söz konusu uçağı düşürmeye mecbur olduğunu gösterecek şekilde olmasını vurguluyorlar.
7 Temmuz tarihli söz konusu mektuplardan birinde Amerikan dönem başkanı İran'ın Birleşmiş Milletler'den sivillerin Amerika tarafından öldürülmesini kınama talebinden endişe duydu. Bu olayın Amerika ve İngiltere'nin Fars Körfezi'ndeki karşılıklı çıkarlanan Zeden Memesi ve Batı Deniz Güçleri'nin bölgedeki varlığını etkilememesi isteniyor. Bu mektuptan sonra yapılan yazışmaların ardından 13 Temmuz tarihli İngiltere Dışişleri'nden Amerika Elçiliği'ne gönderilen gizli bir telekste kamuoyunda izlenmesi gereken çizginin Vincennes tarafından yapılan saldırının İranlıları saldırısı ardından gerçekleşti ve geminin kimli belirsiz bir uçağı ikaz etti fakat cevap alamayınca kendini savunmak için ateş ettiğini oluşturması gerektiği vurgulanıyor.
Rusya askeri meseleler uzmanı Yuri Lyamin ise Sputnik'e yaptığı açıklamada şöyle diyor. Amerika kasten bunu yaptı. Onlar İran'a gemilerine yönelik her türlü tehdit gördüklerinde her şeye hatta yolcu uçağına bile ateş açacaklarını göstermek istediler. Bu ise zorbalığa dayalı taktiklerden bir diğeridir.
Olayın en acı tarafı ise Washington yetkililerinden hizmetleri nedeniyle hava saldırıları koordinatörü Lastice ve Vincennes savaş gemisi komutanı Rogers'e kahramanca başarılarından dolayı iftihar madalyası verilmesidir. Babası o gün ki Amerikan Başkanı Ronald Reagan'ı yardımcısı olan George Bush'la İran Air yolcu uçağının düşürmesi olayından bir ay sonra ben asla Amerika tarafından özür dilemeyeceğim, ben ne yaptığını ve gerçeğin ne olduğunu önemsemiyorum demişti. Savaş gemisi Vincennes komutanı William Rogers açık bir şekilde eğer 100 defa aynı olay yaşanırsa yine de ateş emri veririm dedi. Böylece Amerika'nın insanla karşı karın cinayetler dosyasına yeni bir sayfa daha eklendi.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın İran sivil yolcu uçağına düzenlediği acımasız saldırısı hakkında hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Programımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize iletebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı www.parsude.com adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli harizi haber özetleriyle son buluyor. Dünya İslami Barış Forumu, İran yolcu uçağının Fars Körfezi'nde düşürülmesi Amerikan insan hakları ihlallerinin açık bir örneğidir. Dünya İslami Barış Forumu Genel Sekreteri, Amerika'nın insan hakları karşıtı imajının ifadesi cihat örneklerinden biridir. Garibabad-ı Serdeş'te 2000'li saldırı cinayetine karışan ülkelerin suçu belirlenmelidir. Emir Abdullahyan batırıların Suriye'yi istikrara kavuşturmaya çalıştığı iddiası da doğru değildir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.